Ayrım 51, sayfa 378. Kont Leinsdorf bile konuyu görüşmek için sonunda yine zaman bulduğunda Diotima'nın tinsel gücü karşısında hayrete kapılmıştı. Ekselansları halkın içinden gelecek bir irade açıklamasını istemekteydi. İçten dileği halkın iradesini araştırıp ortaya çıkarmak ve yukarıdan dikkatle etkileyerek arındırmaktı. Çünkü daha sonra bu iradeyi majestelerine Bizanslılığın bir kalıntısı olarak değil, fakat demokrasinin anaforuna kapılmış giden halkların aklını başına toplamasının bir göstergesi diye takdim etmek niyetindeydi. Diotima, ekselanslarının patriklerinin çevresinde toplanmış bir halklar ailesi duygusunun yeterince dile gelmesi koşuluyla bir dünya çapında Avusturya önerisini ilki olarak reddetmemekle birlikte barışın imparatoru ve hakiki Avusturya'nın görkemli bir biçimde ortaya konulması düşüncesine hala bağlı bulunduğunu bilmekteydi. Gerçi ekselansları Dr. Arnheim'ın kişiliğine herhangi bir itirazda bulunmamakla ve hatta onu açıkça ilginç bir kişi diye telendirmiş olmakla birlikte Prusya'yı gizliden ve zımnen bu halklar ailesinin dışında tutuyordu. Hiç kuşkusuz vatanseverliğin eskimiş anlamı peşinde değiliz diye uyarıyordu ulusu. Dünyayı silkelemek zorundayız. Bir Avusturyalı düzenleme düşüncesini gerçekten iyi buluyorum. Ve hatta gazetecilere kamuoyunun hayal gücünü böyle bir hedefe yöneltmenin gerekli olduğunu ben kendim söyledim. Ancak böyle bir Avusturyalı kararlaştırıldığı takdirde bu yıl boyunca neler yapmamız gerektiğini hiç düşündünüz mü sevgili dostum? Bakın, asıl önemli olan işte bu. Bunu da bilmek gerekiyor. Bu bağlamda yukarıdan biraz yardımcı olmak lazım. Aksi takdirde henüz olgunlaşmamış olan öğeler söz sahibi olur. Ve ben bir şey düşünebilecek zamanı kesinlikle bulamıyorum. Diotima ekselanslarını çok endişeli gördü ve heyecanla karşılık verdi. Eylem ya büyük bir simgede doruğuna varmalı ya da hiç düzenlenmemeli. Burası kesin. Eylem dünyanın yüreğine işlemeli. Ama bu arada yukarıdan gelecek bir etkinin varlığını da gereksiniyor. Bu yatsınamaz. Avusturya yılı mükemmel bir öneri. Fakat kanımca bir dünya yılı daha güzel olurdu. Avrupa ruhunun Avusturya'da hakiki vatanını görebileceği bir dünya çapında Avusturya yılı. Dikkat, dikkat diye uyardı dostunun dinsel yürekliliği karşısında daha önce de çoğu kez korkuya kapılmış olan Kont Leinsdorf. Düşünceleriniz hep belki de biraz büyük kaçıyor, Diotima. Bunu daha önce de söylemiştiniz ama insan ne kadar dikkatli olsa azdır. Evet, böyle bir dünya yılında neler yapmamız gerektiğini düşünmüştünüz. Ancak Kont Leinsdorf bu soruyla birlikte düşüncesini onca kendine özgü kılan sapmazlıkla Diotima'nın en duyarlı noktasına dokunmuştu. Ekselansları, dedi Diotima bir duraklamanın ardından. Bu, dünyada benden yanıtını isteyebileceğiniz en zor soru. En kısa zamanda en önemli kişilerden, yazarlardan ve düşünürlerden oluşacak bir çevreyi davet etmek niyetindeyim. Ve bir şey söylemezden önce bu toplantıdan çıkacak önerileri beklemek istiyorum. Böylesi daha doğru olur, dedi hemen beklemekten yana çıkan ekselansları yüksek sesle. Böylesi doğru olur. Ne kadar dikkat edilse azdır. Her gün neler duyduğumu bir bilseydiniz. 58. Paralel eylem bazı kaygılar uyandırır. Ama insanlığın tarihinde gönüllü geri çekilme diye bir şey yoktur. Ekselansları bir ara Ulrich ile de daha ayrıntılı konuşacak zaman bulmuştu. Şu Dr. Arnheim'dan pek hoşlanmıyorum diye itiraf etmişti ona. Hiç kuşkusuz çok derinliği olan bir insan. Bu nedenle kuzeninize şaşılamaz ama önünde sonunda bir Prusyalı. Hep dikkatle bakıyor. Ben daha küçük bir çocukken 65 yılında rahmetli babamın Çiridum Şatosu'nda bir av konuğu olmuştu. O da hep böyle bakardı. Bir yıl sonra onu bize kimin getirmiş olduğunu kimsenin bilmediği ve adamın Prusya Genelkurmayı'nda görevli bir binbaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sözlerimle elbet herhangi bir imada bulunmak istemiyorum. Fakat Arnheim'ın her şeyimizi bilmesinden de hoşlanmıyorum. Ekselanslara, dedi Ulri. Bana içimi dökme fırsatını verdiğiniz için memnunum. Artık bir şeyler olmasının zamanıdır. Beni düşündüren ve yabancı bir gözlemciye uygun düşmeyerek ve yabancı bir gözlemciye uygun düşmeyecek bazı deneyimler edinmekteyim. Paralel eylem aslında herkese mutlu bir heyecan vermeli. Herhalde ekselansların da amacı budur, değil mi? Evet, evet, elbette. Ama bunun tam tersi oluyor, dedi Ulri yüksek sesle. Edindiğim izlenime göre bu eylem bütün seçkin kişilere göze çarpacak biçimde kaygı ve üzüntü vermekte. Ekselansları başını salladı ve kendisini üzen düşüncelere daldığı zamanlar hep yaptığı gibi bir baş parmağı ile öteki elinin baş parmağına sarıldı. Gerçekte o da şimdi Ulrich'in kendisine anlattıklarınınkine benzer deneyimler edinmişti. Paralel eylemiyle bir ilgimin olduğu yayıldıktan bu yana, diye anlatıyordu Ulri, biriyle bir araya geldiğimde bu kişinin bana aslında paralel eylemle erişmek istediğiniz nedir? Bugün artık ne büyük edimler ne de büyük adamlar kaldı demeden 3 dakika olsun daha genel konuştuğu hiç olmuyor. Evet ve bununla siz yalnızca kendi durumunuzu dile getirmiş olmuyorsunuz, diye söze karıştı ekselansları. Biliyorum, bunu ben de duyuyorum. Büyük sanayiciler kendilerine yeterince gümrük koruma duvarları sağlamayan politikaya, politikacılar da seçimler için çok az para veren endüstriye verip veriştiriyorlar. Çok doğru, dedi Ulri, açıklamalarına yeniden başlayarak. Cerrahlar, cerrahlığın Bill Roth'tan bu yana ilerlemeler kaydettiğine kesinlikle inanıyorlar. Onlar sadece tıbbın geri kalan bölümünün ve bütün doğa araştırmalarının cerrahlığa pek az yararının dokunduğunu söylüyorlar. Ekselansları izin verirlerse eğer şunu da iddia etmek isterim ki tanrı bilimciler de bugün tanrı bilimin Hazreti İsa dönemine oranla şu ya da bu ölçüde daha ileri olduğuna inanmaktalar. Fakat Kont Leinsdorf bunu yumuşak bir biçimde geçiştirmek istercesine elini kaldırdı. Uygunsuz bir şey söylediysem eğer özür dilerim. Aslında bunun olması hiç gerekmiyordu da. Çünkü benim değinmek istediğim görünüşe bakılırsa çok genel bir anlam taşıyor. Dedim ki cerrahlar doğa araştırmalarının bunlardan isteneni tam olarak vermediğine inanmaktalar. Buna karşılık bir doğa bilimcisi araştırmacısıyla şimdiki zaman üzerine konuşulduğunda o da genelde bakışlarını biraz daha yukarılara kaldırmak istediğini ama tiyatroya gittiği zaman sıkıldığını, kendisini eğlendirip esinlendirecek bir roman bulamadığını söyleyip yakınıyor. Bir yazarla konuşulduğunda yazar artık inanç diye bir şeyin olmadığını söylüyor. Ve şimdi tanrı bilimcileri bir yana bırakmak istediğime göre bir ressamla konuşmak istediğinizde de adamın böylesine berbat bir edebiyatın ve felsefenin geçerli olduğu bir dönemde ressamların en iyi veremeyeceklerini iddia edeceğinden emin olabilirsiniz. Suçu herkesin birbirine artmasında izlenen sıra doğal olarak hep aynı değil. Fakat her defasında bir günah keçisi arandığı da kesin. Ve bunun temelinde yatan kuralı veya yasayı da ne yazık ki bulamıyorum. Korkarım ki söylemek zorunda olduğumuz şey aslında her insanın tek başına ele alındığında halinden memnun olduğu ama genelde evrensel bir nedenden ötürü kendini iyi hissetmediğidir. Göründüğü kadarıyla paralel eylemin misyonu da bunu gün ışığına çıkarmaktır. Yüce Tanrım, diye yanıtladı ekselansları bu açıklamaları. Böylece ne demek istediği pek anlaşılmaksızın ortada kadir bilmezlikten başka bir şey yok. Ayrıca, diye devam etti Ulri, ben de daha şimdiden ekselanslarına geri gönderme fırsatını henüz bulamadığım iki dosya dolusu genel nitelikte yazılı başvuru var. Bunlardan birinin üstüne geri gönderilmek üzere diye bir not düştüm. Çünkü şaşılacak kadar çok sayıda insan bize dünyanın eski zamanlarda şimdikinden daha iyi bir durumda olduğunu ve paralel eylemin dünyayı yeniden o zamanlara götürmesinin yeteceğini bildirmekte. İnanca geri dönüş gibi doğal bir isteği bir yana bıraksam bile geride daha barok dönemine, gotik dönemine, doğal duruma, Göte'ye, Alman hukukuna, ahlaki birliğe ve başkaca şeylere geri dönme gibi talepler kalıyor. Anlıyorum ama belki aralarında doğru bir düşünce de vardır ve onun cesaretini kırmamak gerekir. Ne dersiniz, diye sordu Kont Leinsdorf. olabilir ama nasıl yanıt verilecek? Falan tarihli değerli görüşleriniz üzerinde iyice düşündükten sonra bildirmek isteriz ki zaman bunun için henüz uygun değildir diye mi? Yoksa ilgiyle okuduk, sizden dünyanın barok, gotik ya da başkaca dönemler doğrultusunda yeniden yapılandırılmasına ilişkin dileklerinizi daha ayrıntılı biçimde bildirmenizi rica ederiz diye mi? Ulri gülümsemekteydi. Fakat Kont Leinsdorf onun o anda biraz fazla neşeli olduğu kanısına vardı. Ve bunu onaylamadığını belli edercesine neredeyse var gücüyle bir baş parmağıyla ötekine sarıldı. Bıyıklı yüzü takındığı sert ifadeyle Wallenstein'ın dönemini anımsatıyordu. Ve sonra Kont Leinsdorf çok dikkate değer bir açıklama yaptı. Sevgili doktor dedi, insanlığın tarihinde gönüllü geriye dönüş diye bir şey yoktur. Bu açıklama her şeyden önce Kont Leinsdorf'un kendisini şaşırttı. Çünkü aslında çok başka bir şey söylemek istemişti. Bir muhafazakardı, Ulli'ye öfkelenmişti ve Burjuva sınıfının Katolik Kilisesi'nin evrensel ruhunu aşağıladığını, şimdi de bunun sonuçlarının acısını çektiğini belirtmek istemişti. Bunun yanı sıra dünyanın henüz sorumluluk bilinci taşıyan kişilerce belli bakış açılarına göre yönetilmiş olduğu mutlak merkeziyetçi dönemleri övmek de akla yakın gelebilirdi. Ancak Kont Leinsdorf daha uygun sözcükleri ararken aklına ansızın bir sabah sıcak su ve tren olmadan uyanmanın ve sabah gazetelerinin yerine sadece bir imparatorluk habercisinin atıyla sokaklardan geçmesinin kendisi için nahoş bir sürpriz olacağı gelivermişti. Yani Kont Leinsdorf bir zamanlar olan bir daha aslen aynen var olmayacaktır diye düşünmüştü. Ve bunu düşünürken de çok şaşırmıştı. Çünkü tarihte gönüllü geriye dönüş diye bir şeyin olamayacağı varsayıldığında insanlık gizemli bir yolculuk tutkusuna kapılıp giden, dönüşü ve varışı olmayan bir adama benzeyecekti. Ve bu da çok dikkate değer bir durumdu. Gerçi ekselanslarının birbirlerine aykırı düşen iki düşünceyi bilincinde rastlaşmalarını asla meydan vermeyecek biçimde birbirlerinden ayrı tutabilmek gibi olağanüstü bir yeteneği vardı. Ancak bütün temel ilkelerine aykırı kaçan bu düşünceyi aslında reddetmesi gerekirdi. Ne var ki Ulri'ye karşı belli bir yakınlık duymuştu. Ve görevlerinden zaman bulabildiği ölçüde sadece burjuva olması nedeniyle büyük sorunların biraz dışında kalan bu insanı esinlendirici ve kendisine çok iyi tavsiye edilmiş adama politik karşıtlıkları katı bir mantık doğrultusunda açıklamaktan büyük zevk almaktaydı. Ancak insan işe bir kez bir düşüncenin bir öncekinden doğduğu mantıkla başladı mı bunun sonunda nereye varacağını asla bilemez. Kont Leinsdorf da bu nedenle söylediğini geri almayıp Ulri'ye ısrarla ve konuşmadan bakmakla yetindi. Ulri eline bir dosya daha aldı ve bu sessizlikten her iki dosyayı ekselanslarına vermek için yararlandı. İkinciye verilmek üzere diye bir başlık koymak zorunda kaldım diye açıklamaya başladı. Ancak ekselansları yerinden doğruldu ve zamanının dolmuş olduğunu saptadı. Israrla konuşmanın düşünmek için daha çok zaman bulabilecekleri bir başka zamana bırakılmasını rica etti. Ayrıca kuzeniniz bu amaçlar için en seçme kişileri davet edecek diye anlattı. Ayaklanmıştı. O toplantıya gidin. Lütfen mutlaka gidin. Benim de orada bulunmama izin verilecek mi bilmiyorum. Ulri dosyaları sardı ve Kont Leinsdorf kapı çerçevesinin loşluğunda bir kez daha döndü. Büyük bir deney doğal olarak herkesi çekingen kılar. Ama onları silkeleyeceğiz. Görev duygusu Ulrich'i geride teselli etmeden bırakmasına izin vermemişti. 59. Mossbrugger'in düşündükleri. Bu arada Mossbrugger yeni hapishanesine olabildiğince yerleşmişti. Binanın ana kapısı kapanır kapanmaz ona bağırmışlardı. Belleği onu yanıltmıyorsa eğer dik başlılık etmeye kalkıştığında dayakla tesir etmişlerdi. Tek kişilik bir hücreye konulmuştu. Avluda dolaşırken elleri bağlıydı. Ve nöbetçilerin gözleri de üzerinden hiç ayrılmıyordu. Mahkumiyet kararının henüz kesinleşmemiş olmasına karşın sözde kafasını ölçmek için saçlarını dibinden kazımışlardı. Dezenfekte etmek bahanesiyle başını iğrenç kokan bir sabunla ovalamışlardı. Mosbrugger bu yolların eski bir yolcusuydu. Bunların hiçbirini yapmaya hakları olmadığını biliyordu. Ama demir kapıların ardında insanın onuruyla ayakta kalabilmesi kolay değildir. Ona akıllarına estiği gibi davranıyorlardı. Hapishane müdürüne çıktı ve şikayette bulundu. Müdür, bazı davranışların kurallara uymadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Fakat bunların bir ceza olmadığını, dikkatli olma zorunluluğundan kaynaklandığını söyledi. Mosbrugger, hapishane rahibine de şikayette bulundu. Ama bu iyi yürekli yaşlı adamın sevecen görev bilincinin cinsel suçlar karşısında işlerliğini yitirme gibi eski bir zayıflığı vardı. Rahip, bu suçlardan onlara teğet bile geçmemiş bir bedenin anlayışsızlığıyla nefret etmekteydi. Ve üstelik şerefli görünüşlü Mosbrugger'in onda acıma duygusu gibi bir zaaf uyandırması karşısında dehşete de kapılmıştı. Mosbrugger'i hapishane doktoruna gönderdi. Kendisi ise böyle durumlarda hep yaptığı gibi sadece Yüce Tanrısına bir dua göndermekle yetindi. Ayrıntılara girmeyen bu dua, ölümlülerin kargaşalarından öylesine genel söz ediyordu ki, dua anında Mosbrugger kadar din bağlamında özgür düşünenleri ve ateistleri de kapsıyordu. Hapishane doktoru ise Mosbrugger'e yakındıklarının hiçbirinin o kadar kötü olmadığını söyledi. Sırtına dostça bir şaplak indirdi ve yakınmalarıyla ilgilenmeye kesinlikle yanaşmadı. Çünkü Mosbrugger doğru anladıysa eğer gerçekten hasta mı olduğu yoksa rol mü yaptığı sorusu fakülte tarafından yanıtlanmadığı sürece bütün bunlar gereksizdi. Mosbrugger öfkeyle herkesin yakınmaları hakkında işine geldiği gibi konuştuğunu ve çevresindekilerinin ona canlarının istediği gibi davranma gücünü böyle konuşmalardan aldıklarını sezinledi. İçinde iyi eğitilmiş kişilerin dilini kesmek gerektiği gibi sıradan insanlara özgü bir duygu vardı. Doktorun yara izleri taşıyan yüzüne, içinden kurumuş ruhban suratına, hapishane müdürünün titizlikle toplanmış bir büroyu yansıtan çehresine baktı. Bunlardan her birinin farklı bir biçimde kendisine baktığını gördü. Ve bütün bu yüzlerde onun açısından erişilmez ama hepsine ortak, kendisine ise yaşamı boyunca düşman kesilmiş bir şey vardı. Dış dünyada her insanı kendi beni üzerinde odaklaşmaktan kaynaklanan saldırganlığıyla öteki bedenlerin arasında güç bela barınmaya iten bu derleyip toparlayıcı güç, herkesin beklemekle ayakta kalabildiği ve insanlar arasındaki canlı ilişkinin de kaba saba ve şiddetli olsa bile gerçekte bir gerçek dışılık gölgesince kemirildiği cezaevinin çatısı altında tüm disipline karşın biraz gevşekti. Mosbrugger, görüşmeler savaşımını izleyen dinginliğe güçlü bedeninin bütünüyle tepki verdi. Kendini yerinde sallanmaya başlamış bir diş gibi algılıyordu. Derisini kaşıntı basmıştı. Kendini bir hastalık kapmış gibi ve berbat hissediyordu. Kimi zaman kendini kaptırdığı hüzünlü, hafiften sinirli bir aşırı duyarlılıktı. Şimdi toprağın altında yatan ve başına bütün bunları sarmış olan kadını, kendini onunla karşılaştırdığında bir çocuğun karşısındaki kötülük dolu bir dişi gibi görüyordu. Yine de bir bütün olarak bakıldığında Mosbrugger'in halinden hiç memnun olmadığı söylenemezdi. Birçok göstergeden burada önemli bir kişi olduğunun ayırdına varıyordu ve bu da gururunu okşuyordu. Bütün mahkumlara ayrım gözetilmeksizin sunulan bakım bile Mosbrugger'e bir tür doyum sağlıyordu. Devlet daha önce hiç böyle şeyler yapmamışken şimdi, yani bu kişiler suç işlediklerinden beri onları beslemek, yıkamak, giydirmek, ayrıca bir işte çalışmalarıyla, sağlıklarıyla, kitaplarıyla ve şarkı söylemeleriyle ilgilenmek zorundaydı. Mosbrugger gösterilen bu özenden biraz katı olmasına karşın annesini öfkeyle de olsa kendisiyle ilgilenmek zorunda bırakmış bir çocuk gibi keyif almaktaydı. Ama bunun uzun sürmesini istemiyordu. Cezasının ömür boyu hapse çevrilebileceği veya yeniden bir tımarhaneye gönderilebileceği düşüncesi onda, yaşamımızdan kaçmak için harcadığımız bütün çabalar bizi yine o hep aynı nefret ettiğimiz durumlara geri götürdüğünde hissettiğimiz direnme duygusunu yaratıyordu. Avukatının davanın yeniden görülmesi için çalıştığını ve bir kez daha sağlık denetiminden geçireceğini biliyordu. Fakat buna gecikmeksizin direnmeye ve onu öldürmelerini talep etmeye karar verdi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Chirudim. Chirudim. Billroth. Billroth.